Öncelikle bu düzenlediğiniz programın hayırlı vesile olması bence Cenab-ı niyet ediyorum. Madem öyle bir alıntı olmuş, ona uygun olsun. Yani tarih okumu. Cemil Meriç'in güzel bir sözü var biliyorsunuz. Yani tarih toplumun hafızasıdır. Yok etmek isterseniz bilinci silerek, yani tarihin bilincini silerek başlarsanız o toplumu çok kolay yok edebilirsiniz. Aynı zamanda yine devamında da bizim tarihimiz mührü sökülmemiş bir hazinedir de diyor. Yani iki şey burada, iki cümleyle böyle üstadtan alıntıyla madem öyle başlamış olalım. Yani birincisi hem toplumları yönetmek, toplumları kendisi olmaktan çıkarmak, dünyada ilk insan Hazreti Adem'den son insan Adem'e kadar biliyorsunuz var olacak bir mücadele var. İşte biz ne diyoruz? Hak ve batıl mücadelesi diyoruz. Bu mücadelede kullanılan en önemli argümanlardan birisi tarih. Yani o bilinç ve o hafıza, o kayıt silindiği zaman kendi dedenize bile küfretmeye başlarsınız. Yani Türkiye'de bunların örneğini çok fazlasıyla ne yaptık? Yaşadık. Hatta kendinizden de nefret etmeye başlarsınız. Hatta kendinizi böyle aşağılık bir varlık gibi de görmeye başlarsınız. Yani Türkiye'de işte alçaklık kompleksine kapılan bir nesil yetiştirildi maalesef. Yani kendinden çok batılıyı bilen, kendinden çok Amerika'nın tarihini bilen, kendi kimliğinin ve kendi tarihi birikiminden daha fazla efendim, batılının birikimini ve tarihine sahip çıkan, keşke bende de böyle olsaydı diyen bir süreçten geçtik. Hala bunun izlerinde de yaşıyoruz. Hala bu tip uygulamalara da rastlıyoruz maalesef. Dolayısıyla bu çok önemli bir alan. Bunun için tarih okumalarının yapılmış olmasının bu anlamda ayrıyeten başka bir önemi var. Yani bizim şu örnekle de devam edelim. Yani bu iki şeyi taşlandırıp sonra konumuza inşallah girelim. İhsan Süreyya Sırma Hoca'yı biliyorsunuz. Allah uzun ömür versin. İhsan Hoca anlatmıştı. 1960'lı yıllarda diyor, bilgi ve görgü arttırma kanunu vardı diyor. Bilgi ve görgü arttırma kanunu. Kanunun adı da enteresan. Yani bu söylediğimiz konuyla da bağlantılı düşünün.
Yani tarih bilinci o kadar zayıflamış ki kamunun, devlet çıkarıyor böyle bir şey. O yüksek öğretim talebelerine dönük. Adı bilgi ve görgü arttırma kanunu. Nasıl arttırıyor bilgi ve görgüyü? Alıyor buradan master ya da doktora talebesini ya da üniversiteyi bitirmiş talebeyi master ve doktora programı için Avrupa'ya gönderiyor. Bu programın adına da bilgi ve görgü arttırma kanunu demiş. Şimdi İhsan Hoca diyor işte biz Sorbonne'da Fransa'da diyor işte doktora yapıyoruz. Bir arkadaş var diyor yine Türkiye'den gelmiş fizik ya da matematikte o da diyor doktora işte yapıyor. Ama çok uzak diyor yani adamın adı İşte bizim gibi, işte sorduğunuzda Müslümanım diyorum o kadar. Yani başka ne bilgi var, ne birikim var. Yani bilgi ve birikim olmayabilir insanda ama bir bağ olur, bağ da yok diyor. Yani inandım dediği şeyde düşman aynı zamanda. Anlatıyorum, anlatıyorum bir türlü şey yapamıyor diyor. İşte bizden ilim adamı yok, bizde şu yok, biz bir şey becerememişiz, işte biz şunu yapamamışız. Tarih yok, bilmiyor, bilinç sökülmüş, atılmış. Bir gün baktım diyor Gazali ile ilgili Sorbonne Üniversitesi'nde bir profesörün konferansı var. İşte asmışlar diyor El Gazal falan işte Fransızca nasıl yazmışlarsa. Dedim ki diyor bak bir konferans var gel ona gidelim. Tamam dedi diyor çıktık işte yurttan gittik konferansı dinledik. Çıkışta dedi ki diyor ya azizim görüyor musun adamlar ne büyük ilim adamı yetiştirmişler dedi diyor. Konferansı dinledi o adamın da bizden olduğunu anlayamadı diyor. Yani Gazali anlatıyor Fransız ilim adamı. Bunu alıyor İmam Gazali'nin anlattığı konferansa götürüyor. Çıkışta yine Batı'ya hayranlığı devam ediyor. Gazali gibi büyük bir ilim adamı yetiştirmiş diyor. Bu nedir? Bu bizim tarihle olan bağımızın eksikliğinden kaynaklanır. Kopukluğundan kaynaklanır. Hani kıymetli Nurettin hocamız işte Riyazu Salih'in dersleri yapıyordu. Aras biz de istifade ediyorduk, geliyorduk. Şimdi oradan hareketle hem tarihle hem şeyle bağlantıyı kuralım. Şimdi bir hocamız dedi ki evladım hocalarımız bize sorardı. Yavrum Riyazu Salih'ini ezberledin mi? Şimdi biz size soruyoruz. Evladım işte Riyazu Salih'ini okudunuz mu? Muhtemelen de siz talebelerinize soracaksınız. Riyazü's-Salihin'i gördünüz mü? Onlar da dedi kendi talebelerine soracaklar. Evladım Riyazü's-Salihin'de bir kitap varmış. Adını duydunuz mu? Bu bir karikatürize edilmiş işte tekerleme gibi bir dört cümle. Yani bu süreci Rabbim bu ümmete yaşatmasın. Yaşanmayalım ama böyle bir olayla da maalesef karşı karşıyayız. Yani Riyazü's-Salihin burada bir temsil ama bugün hakikaten Abdülhamit'ten çok Abraham'ı bilen bir nesille karşı karşıyayız. Yani işte Michael Jackson'ın hayatından az kendi peygamberin hayatını bilen bir nesille karşı karşıyayız. Türkiye'nin bugünkü geldiği durumu okuyamayan, tarihin geldiği bu noktayı anlayamayan bir nesille karşı karşıyayız. Onun için hakikaten tarih bilinci bu anlamda önemli. Bir diğer cümle de yani böyle kıymetli kardeşimizin şeyine uygun olsun diyor, alıntıyla başlamış olduk tarifine. Tarihimiz mührü sökülmemiş hazinedir diyordu üstad. Bu da hakikaten öyle. Yani tek tek araladığınızda sayfaları, yani bu ilim tarihi de olabilir, işte her devlet siyasi tarih de olabilir, görüyorsunuz. Yani bizim bugün dünyada İslam'a ve Müslümanlara çizilen bir rol var, bir yer var. O yeri biz yani hak edip hak etmeme noktasında bir şey vermeyiz, mücadele vermeyiz, muhatap da kabul etmeyiz adamların çizdiği rolü. Ama 1,5 milyarlık İslam aleminden, hani 70 milyonluk Türkiye'deki Müslüman kitleden bahsediyorsak, bu İslam aleminin ve Türkiye'deki Müslüman kitlenin bu çizilen tablodan çok fazla etkilendiğini müşahede ediyoruz. Bu da o mührü sökülecek hazinenin kapaklarını kaldırmamış olmakla ilintili. Yani bırakın 300 sene, 400 sene işte Asr-ı Saadet dönemi ya da işte Melikler dönemi vesaire, 100 sene öncesiyle ilgili bile birçok şey uyduruyorlar, birçok şey söylüyorlar. Yani bilemiyoruz, inanmak zorunda kalıyoruz. İlim dünyasıyla ne dedik birçok şey söylüyorlar. Ona da inanmak zorunda kalıyoruz. Hani bu mührü sökülecek hazineyi sökmediğimizde nasıl aldatılıyor insanlar? Tarihten değil ama başka bir alandan, yani daha böyle bize yakın bir konudan örnek vererek bu konuyu da inşallah geçelim. Şöyle bir şey, eğer mührü sökmezseniz siz kendinize verilen bilgiye göre inanır ve tarihi öyle yorumlarsınız. Öyle okursunuz, öyle bakarsınız. Yani işte Erbakan'a da öyle bakarsınız, ne bileyim Abdülhamid'e de öyle bakarsınız, Osmanlı'ya da öyle bakarsınız. Yani işte bugünlerde Türkiye'de bir sürü sosyal, siyasal mesele tartışılıyor. Onlara da öyle bakarsınız. Karikatürize edilmiş en basit bir örneği. Şimdi bir tane ortaokul talebesini alın karşınıza, sorun. Deyin ki evladım, kardeşim, hani biz evladım diyecek yaştayız hani ortaokul çocuğun artık. Dede olduk onun için, normal, kusura bakmayın. Deyin ki bak kıymetli kardeşim, ilk insan kimdi? Bu çocuk öğrendi, anası babası Müslüman, okulda din dersi var. İlk insan Hazreti Adem'di diyor. Adem ne demiyor? Hazreti Adem. Şimdi o Hazret sıfatını yüklemesinin bir anlamı var değil mi? Sonra sohbete devam ediyorsunuz. Bir 5 dakika falan sonra böyle havadan sudan konuştuktan sonra diyorsun ki ya yazı ne zaman bulundu? İşte insanlar ne zaman konuşmaya başladı? Sümerlerde diyor. Sonra bu iki soruyu birleştiriyorsunuz cevabı. Diyorsunuz ki bak, şimdi sen ilk insana Hazreti Adem dedin. Sonra da ilk insan konuşma bilmezdi, yazı bilmezdi diyorsun. Şimdi bu iki bilgi nasıl birbiriyle örtüşüyor? Yani Hazreti Adem haşa oğullarına, çocuklarına Allah'ın emrini anlatırken hamur humur diye mi konuştu yani? Duvara gergedan resmi mi çizdi? Yani var mı böyle bir şey? Efendim ama ilim tespit edememiş. Ya ilim neyi tespit etmiş ki yani? İlim var olanı tespit eder, görebildiğini tespit eder. Bunu göremiyor ki. Göremediğini uydurur, tarihe bakar. İki tane mağara bulmuş, mağarada adamlar resim çizmişler. Ha demek ki diyor insanlar resim çizerek anlar, yazı buymuş. Yazının şekli önemli değil. Konuşmanın da dili önemli değil. Ama biz Hazreti Adem derken şuna inanmıyor muyuz? Allah ona tüm esmayı öğretti. Değil mi? Hani hatta bir takım alimlerimiz ne diyor? Bu kıyamete kadar insanlığın tüm bilgisi anlamına da gelir diyor. Yani Hazreti Adem'in tüm esmayı öğrenmiş olması. Yani her eşyanın ismini biliyor. eşyanın ismini bilmek, yani o anlamda esmanın esmayı öğrenmek, aynı zamanda onun hikmetine, yani onun mahiyetine dair vukufiyet de getirir. Yani telefonu biliyorsa bu telefonun ne olduğunu ve nasıl yapılacağını da biliyor. E şimdi sen böyle bir ilk insanın bu olduğuna inanırken, diğer taraftan aynı zihin, aynı kafa inkar etmiyor ki ilk insanın Hazreti Adem olduğunu. Bu çocuk inkar ediyor mu? Etmiyor, haşa, öyle bir şey yok. Biz de ona öyle bir sıfat yükleyemeyiz. Ama o bilinç, tarih bilinci ile birleştirerek bu dediğim örneği düşünün. Yani örneği başka bir alandan vereceğim, daha anlaşılır olsun diye söyledim. Koptuğu zaman bilgileri ne yapıyorsunuz? Birbirinin üzerine örtüştüremiyorsunuz. Başka alanla ilgiliymiş gibi geliyor size. Hem ilk insan Hazreti Adem olduğuna inanıyorsunuz, hem de ilk insanın işte konuşma bilmediğini, yazı bilmediğini, bilmeyebilir canım. Bugün bizim A dediğimiz şey o A dememiş olabilir. Ama kendisine kitap gelen bir peygamberden bahsediyoruz değil mi? Tüm esmayı bilen bir peygamberden bahsediyoruz. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar, bu mührü sökülecek hazineyi kaldırmazsanız, işte Fatih'e de şeye de nedir, Abdülhamid'e de Kızıl Sultan dersiniz. Çıkar bir tanesi de buranın İstanbul'da bir duvara yazar, zulüm 1453'te başladı diye. Bunlardan kaynaklanır o. Allah hem ümmet hem bizleri bu eksiklikten muhafaza etsin. Daha düzgün, daha doğru yapmayı nasip etsin. Şimdi her insanın tarihte bir yeri var. İnsan yaptıklarıyla yer ve değer kazanıyor arkadaşlar. Bizim namazlarda, dualarımızın sonunda ettiğimiz, en çok söylediğimiz dua nedir? İşte ve selamun aleyhi mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin deriz. Bir de ne deriz? Ve husnü hatime deriz. Yani Allah'tan hayırlı bir son isteriz. Bu insanın sonunun da hayatını işaret ettiği anlamına gelir. Yani bu anlamda hakikaten Türkiye'yi konuşurken, yani Erbakan Hoca'yı konuşurken öyle inanıyorum ben. Yani Rabbim kendisine hayırlı bir son verdi. Dolayısıyla hayırlı bir ömür de nasip etti. Allah mekanını cennet etsin. Yani onun ruhu şad olsun diyerek başlamış olalım o kısma girerken. Şimdi Türkiye, yani şu yine şöyle bir tarihi şeyle konuya giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, yani Birinci Dünya Savaşı, yani 19. yüzyılla 20. yüzyıl süreci İslam dünyasının maalesef bir anlamda top bağımsızlıklarını, siyasal bağımsızlıklarını, ekonomik bağımsızlıklarını, bu anlamda kültürel bağımsızlıklarını da kaybettikleri bir sürece giriyoruz. Yani işte 1920'li yıllara geldiğiniz zaman fiilen işgal edilmemiş toprak neredeyse yok. Hatta 1930'lara doğru geldiğinizde tüm topraklarımızın işgal edildiğini görüyorsunuz. Yani İran'ı kısmen hariç tutabilirsiniz. Afganistan'ın hani belli bölgelerini hariç tutabilirsiniz. Hani köy köy de işgalin olup olmadığından bahsetmiyoruz tabii. Genel anlamda coğrafyadan konuşuyoruz. Ama ülke bazında buralardan bahsedebiliriz. Türkiye'nin de kısmen hani işgal edilip edilmediğini Osmanlı'dan bahsedebilirsiniz. Ama 1930'ların sonuna geldiğinizde dünyada maalesef sömürge altında olmayan İslam toprağı yok. Yani kendi başına kimliği, kişiliği, niteliği kendisini isterse layık olarak tanımlasın, isterse şöyle ya da böyle bir ülke olarak tanımlasın, önemli değil. Yani Müslüman devlet içinde Müslümanlar yaşadığı için, yönetim şekli itibariyle söylemiyorum, diyeceğiniz işte bir Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet var, işte bir Afganistan diye bir devlet var, bir İran diye bir devlet var. Bakıyorsunuz onun haricinde hepsi direkt bir müdahale altında. İşte yabancı askerlerin olduğu, efendim onlar tarafından yönetildiği bir toprak. 1940'lara 50'lere doğru geldiğimizde kıymetli arkadaşlar, bu süreç yani yine hocamızın tabiriyle örtük sömürgecilik dediğimiz süreç hakim hale geliyor. Bu örtük sömürgecilik dediğimiz süreçte de yani bu İslam dünyasında yabancı unsurların görünür olmaktan çıkıp geri çekildikleri ama bizim işimizdeki yeniçerilerle bizi yönettikleri dönemi şahit oluyoruz İslam dünyasında. Yani aslında 30'larda başlayan, bugüne kadar devam eden, bundan sonra da yine kıymetli Erbakan hocamızın ifadesiyle yeni sömürgecilik dönemine geçtik 1980'lerden sonra aslında. Şimdi bu niye önemli? Bu şunun için önemli. Şimdi bir, bireysel hayattan etkisi, konumu, durumu zayıflayan ve kovulan bir İslam var. Toplumsal hayattan aynı şekilde etkisi azalan, görünür olması, hatta görünür olmaktan çıkarılan, kovulan bir İslam var. Dolayısıyla kamu hayatından da, devlet hayatından da görünür olmaktan, uygulanır olmaktan, yaşanır olmaktan kovulan bir İslam'la karşı karşıyayız. Yani İslam'ın tüm bu saydığımız coğrafyaların kahir ekseriyetinden, biz Türkiye özeline dönerek tabii şimdi bunları söyleyeceğiz, hepsini birlikte değerlendirme şansımız yok. Türkiye özelinde bu saydığımız üç alanda itibarsızlaştırılan, değersizleştirilen, içi boşaltılan, başkalaştırılan, görünür olmaktan çıkarılan bir algı, bir inanç yapısıyla İslam'la karşı karşıya kaldı Türkiye toprağı. Diğer İslam ülkeleri de, yani Mısır bizden farklı değil. Yani tonları ve renkleri, kültürel kodlar gereği farklı olmakla beraber. Şimdi bu süreçte doğal olarak insanlar ne yapacak? Müslüman ne yapacak? İşte Kur'an öğrenemiyorsunuz, Kur'an öğretmeye çalışacaksınız. Yani önce dini öğrenmek, bireysel hayatta yaşamak. Sonra küçük küçük topluluklar halinde o dinin yaşanması, sonra kamu alanında da o dini görünür kılmak için mücadele etmeniz gerekiyor. Doğal olan budur. Yani hem Türkiye'de hem dünyada adına işte cemaat, adına hareket, adına İslami hareket, ne derseniz deyin, nasıl koyarsanız koyun. Bu saydığımız dört nedenden dolayı bir şey yapma gayesiyle, gailesiyle, derdiyle, dertlenip ortaya çıkan insanların yaptıkları bir takım çalışmalar bunların hepsi. Ama burada önemli kırılma noktalarından birisi şudur kıymetli arkadaşlar. Şimdi özellikle 19-20. yüzyıl süreçlerindeki özellikle dünyada hakim güç noktasındaki bizim zayıflaşımız ve Batı'nın hakim güç olma süreci 20. yüzyıldaki yaşadığımız hani o sömürgecilik süreçlerinden sonra yani sanki bireysel ve küçük toplumsal hayatlarda var olabilen orada da kamunun izin verdiği kadar var olabilen ama kamusal hayata dair, devlete dair, devleti yönetmeye dair herhangi bir taleminin, herhangi bir bakış açısının olamayacağı bir anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. Yani yeniden hocamızın ifade ettiği gibi Türkiye'nin yani yeniden büyük bir dünyanın kurulma sürecinin ne dair inancımızın kaybolduğu bir süreçte aslında ortaya çıkan bir şey Erbakan dediğimiz vaka, Erbakan Hoca dediğimiz vaka. Yani evet biz işte namazımızı da kılıyoruz, biz orucumuzu da tutuyoruz, orucumuzu tutmak, namazımızı kılmak için gayret ediyoruz. Ama inandığımız şeyin toplumsal hayatta da görünür olması lazım. Zırt pıt bu takım müdahalelerin bizim üzerimizde yaşanmaması lazım. Kamusal hayatta da görünür olması lazım. Dolayısıyla bizim bunun için dünyadaki en basit halinden söylüyorum. Kurulmuş olan bu örtük sömürgeciliğin, yeni sömürgeciliğe dur diyebilmemiz lazım. Biz sadece namazımızı kılıp duamızı ederek bu dur deme eylemini ve erdemini yerine getiremeyiz. Biz sadece şu toplumsal alanda bir takım ilmi faaliyetler yaparak bunu yerine getiremeyiz. Hem bunları yapmak durumundayız hem bunlarla beraber bu sömürü çarkının kurulması, fitnenin yeryüzünde kökünün kazılması için daha büyük işler, o mekanizmanın döndüğü noktalara müdahale edecek, onlara basacak, Sezai Karakoç'un hani dediği gibi yeniden dirilişi temsil edecek bir çıkışı yapmak zorundayız. Ümmetin yeniden dirilişini temsil edecek. Aslında hoca tam burada devreye giriyor. Yani kendisi şöyle ifade ederdi. Biz 15 yıl bu dediğimiz şeyleri nasıl yapacağız diye tartıştık. Yani şimdi bakıyorsunuz Kudüs diye bir yerimiz var. Bizim diyemiyoruz. Yani işte Mısır'a gidiyorsun İslam toprağı yıllardır bakıyorsun. Bizim diyemiyorsun. Yani değerlerin sömürülüyor. Dünyadaki ekonomik olarak yeraltı değerlerinin %75'i İslam hilali denen ülkelerin topraklarının altında. Ama bunun %5'ini, %10'undan bu ülkeler istifade ediyor. Yani işte bizim buradaki İbrahim, Irak'taki İbrahim ya da şu an Suriye'deki ya da başka bir yerdeki İbrahim açlıktan çocuk sıkıntı yaşıyor. 10 bin kilometre öbür tarafta da Abraham'ın babasının şirketi buradaki petrolü çıkardığı için O da obeziteden sıkıntı yaşıyor. Böyle bir süreçle karşı karşıyasınız. Kültürel olarak yozlaştırılıyorsunuz. Din dediğimiz şeyin içi boşaltılıyor. Dolayısıyla buna bir karşı çıkışı da yapmanız lazım. Her alanda yaptığınız gibi. İşte bu anlamda Erbakan Hoca 15 yıl tartıştıktan sonra işte şimdi Erbakan Hareketi dediğimiz, Milli Görüş Hareketi dediğimiz ya da işte bir siyasal tarafta da bizim mücadele etmemiz lazım dediğimiz, adını her nasıl koyarsak koyalım o kadar da şey değil, aslında önemli değil, bir süreci başlattıklarını kendisi ifade ediyordu. Yani uzun bir tartışma süreçlerinden sonra böyle bir yola başlamayı doğru bulduk, gerekli bulduk diye. Çünkü topun oynandığı alanda, oyunun oynandığı alanda yoksanız, sizin orada oyuna dair müdahalede bulunmanız, oyun niteliğine dair bir takım şeyleri söylemeniz ve dile getirmeniz mümkün değil. Onun için oyunun oynandığı sahada bulunmanız gerekiyor. Bu tüm söylediklerimizi belki tek cümleyle şöyle ifade edebiliriz kıymetli arkadaşlar. Yani İslam ümmetinin Türkiye özelinde yeniden ümmet olma bilincinin başlatış ve çıkış sürecindeki önemli kritik noktalardan, kırılma noktalarından ve kişilerinden bir tanesi de işte Erbakan Hoca. Tabii enteresan bir hayattan hani bahsediyor. Hocanın hayatı, hocanın kimliği, hocanın kişiliği, onlar üzerinde ben fazla durmayı gerek görmüyorum. Çünkü hepiniz zaten bu takım bilgilere, vukufiyetlere sahipsiniz. Ama insanları değerlendirirken bir kere şunu bilmemiz lazım kıymetli arkadaşlar. Neticede insanız. Hepimizin iyilikleri var, hepimizin kötülükleri var. Ama dünyada alışkın olan veçile, bazı insanlar hep iyilikleri görür, bazı insanlar hep kötülükleri görür. Bizim böyle bir derdimizin de olmaması lazım. Ortaya konulan değerlerle yani ilgilenmemiz lazım. Benim çok sürekli zaman zaman bu tip tartışmalar yaşandığında kullandığım bir cümle var. Yani bir kiramen katibin var, bir de münker nekir var. Yani yazanlar yazıyor, soranlar soracak. Bizim bekirlik yapmamıza gerek yok. Şimdi dolayısıyla insanları bir kere böyle değerlendirmemiz lazım. Yani ne kutsallaştırmamız lazım, ne de yerin dibine indirmemiz lazım. Ama haklarını ve değerlerini vermemiz lazım. Şimdi bu açıdan baktığımızda arkadaşlar, ben biraz önce söylediğim cümlelerin altını tekrar çizerek söylüyorum. Yani modern dönemde hakikaten İslam toplumunun, İslam ümmetinin yeniden kendisi olma, yeniden dirilme, yeniden dünya üzerindeki sömürüyü, hem kendi hem dünya üzerindeki sömürüyü kaldırma sürecinin başlatan önemli kişilerden birisi olarak konumlandırıyoruz. Tarih de böyle yazacak, ona da inanıyorum. Başka türlü de yazmayacak. Efendim işte falan olmasa filan olur, filan olur yani, onu bilemeyiz. Allah'ın takdiridir ama biz olan vakayı ve yaşadığımız süreci değerlendirerek maalesef bugünlere kadar anlatmak durumundayız. Yani bir kere hocayı buraya oturtarak yola başlamamız lazım. Yani işte yazdıklarını, onun yaptıklarını, efendim ilk günlerdeki ortaya koyduğu değerleri ve eserleri gördüğümüzde bu cümleyi kurmak için bize yeteri kadar ne veriyor? Malzeme veriyor. Malzeme veriyor. Şimdi bu başlayan sürecin tabii öncesi de var arkadaşlar. Yani şimdi siz bu dediğim gibi bir takım değerler ortaya koyabilmek için bir birikimden hareketle tabii geliyorsunuz. Yani içinizde ne varsa dışınıza o çıkıyor. Toprağın altına varsa aslında toprağın üstünde o var. Benim böyle bir teorim var. Yani bir insanın içinde ne varsa dışına o yansıyor. Yani diline de o yansıyor. İşte bir şey konuşacaksınız, o konuyla ilgili ne varsa dağarcığınızda onu konuşuyorsunuz. Şimdi toprağın altında ne varsa üstünde de o var. Bir ara bir işte bu çalışmayla ilgili, dernek mernek kuruluşlarıyla ilgili bir ile gidip geliyorum ben. Ya gidiyorum geliyorum bir şey yok. Yapamıyoruz yani, beceremiyoruz. Bir daha gidiyoruz, bir daha geliyoruz, yine bir şey yok. Sonra o gittiğim ildeki arkadaşlara dedim ki arkadaşlar, burada bir tane dedim şey var mı? Yani işte 50 sene önce, 100 sene önce, 150 sene önce ölmüş bir tane alim. Hani onun kabri, mezarı var mı? Nerededir dedim yani. Yok. Ya eski bir medrese falan filan bir şey var mı? Yok. Dedim arkadaş, altında bir şey yok ki buranın üstünde bir şey olsun. Yani kimse uğramamış o güne kadar. Hiç kimse uğramamış. Birinin uğraması lazım tabii. Yani birileri uğrayacak. Şimdi insan da böyledir. Hakikaten Erbakan Hoca'nın da arkadaşlar hani hep toplumda mühendis diye görüldüğü için hoca, özellikle bizim bazı çok bilen ilahiyatçılar tarafından da şey görülürdü. Yani işte mühendis adam. Bazı Türkiye'deki dini yapılanmaların da hocaya karşı oluşlarının nedenlerinden bir tanesi de budur. Hani her şey bu değildir de bir tanesi. Yani bir tane mühendis adam çıkıyor, geliyor ve adam kendisinin öyle bir iddiası yok ama hani Müslümanları temsil eden adam gibi görünüyor. Yani hoca böyle bir iddiada bulunmadı. Hani temsiliyet ayrı bir şeydir, hizmet ayrı bir şeydir. Hani şimdi kavramlar belli dönemlerde farklı. Şimdi hani paralel kelimesini kullanıyoruz, herkes şey yapıyor. Yani niye paralel dedin diye, kardeşim bu kelime de yani bunu kullanacağız. Niye falan birileri başka bir şey alet ettiyse, hani hizmet de öyle. Şimdi dine hizmet edilir, din temsil edilir. Yani dini ya da İslam'ı temsil efendilerimizin, yani en son nebi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani peygamberimizden sonra yani Allah'ın vahiy olarak temsil eden, yani dini o anlamda temsil eden bir makam var mı? Yok. Ümmet temsil eder dini. Dolayısıyla alimlerdir varisler. Yani ümmetin toplumudur İslam'ın temsilcisi. Bunun dışındaki yapılar, kurumlar, dernekler, partiler ne yapar? Hizmet ederler. Biz o hizmetlerine göre şeyi değerlendiririz. Yani hoca da bu anlamda temsil değil, hizmet makamında olduğunu söylerdi ama ona da öyle bir bakış açısı vardı. Yani çünkü şimdi yaşlarınız müsait değil. İşte Sayın Başkanım müsait, böyle birkaç arkadaş var benim gibi yaşı müsait. Yani biz ilk yaz tatilinde İmam Hatip'te mesela sakal bırakırdık. Direkt laf şuydu, Erbakancı mısın? Ya Erbakan adını bile duymamış olabilirsin, önemli değil. Sakal bıraktın ya, adam Erbakancı mısın diyor. Yani ben o zaman çok da tanıdığımız yok Erbakan'ı, yani hani biliyoruz işte parti var, başkan, Müslüman bir adam, dindar bir adam ama sakal bırakıyorsun, camiye gidiyorsun, bunlar Erbakancı diyor adam. Ya ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Ama öyle yaftalanıyor, yani öyle bir algı oluşmuş, oluşturmak için bir gayret içerisinde olmamış ama oluşmuş. Neticede bunun olabilmesi de insanın hani o geçmişiyle ve birikimiyle de alakalı. Hakikaten hocanın o anlamda bugün yani birçoğumuzda, birçok nesile hem örnek olarak göstereceğimiz hem örnek olarak alacağımız güzel bir eğitim süreci de var. Yani hocası var, işte bir ilim tahsili var, bir efendim terbiyesi var. Hem maddi olarak hem nefsi olarak kendisini bir sürece doğru götürmek için bir gayreti var. Yani ben bunları şimdi tek tek şurada şu oldu, burada bu olduğunu anlatmayacağım. Sadece ana başlıklar olarak söyleyerek geçiyorum. Bu anlamda da kıymetli arkadaşlar, geleceğe damga vuracak nesiller, geleceğe damga vuracak adamlar. Yani şimdi hocayı anarken yeni hocaların nasıl çıkacağını da böyle arada sırada kendimize karşılıklı hatırlatmamız lazım. Yani ben hep söylerim. Şimdi Erbakan'a destek verme, Erbakan'a ağıt yakma, Erbakan'ı anma değil, anlama ve yeni Erbakan nasıl oluruz onu daha çok belki. Hani onu konuşurken arada sırada bunları da dile getirerek yürümemiz lazım. Çünkü geldi gitti, vazifesini yaptığını inanıyoruz, şehadet ettik. Yani en son işte cenazesinin, yani eğer Erbakan Hoca'yı o gün işte temsil ettiği partiyle birlikte değerlendirecek olsanız partinin oyundan iki kat, belki iki buçuk kat cenazesinde daha fazla insan vardı. Yani dolayısıyla o başka türlü hani okumamız gereken bir şey. Onu biraz sonra gerekirse yine değerlendiririz. Ama neticede bizim geldi ve gitti. Vazifesini yaptı. Allah razı olsun, Allah mekanı cennet etsin. Onu konuşurken anlayıp bizim de vazifemizi yaparak gitmemiz nasıl olacağı dair bir takım çıkış ve ipuçları yakalamamız lazım. Şimdi burada ben hocanın siyasi süreçte hani neler yaptığını, neler ettiğini de belki anlatacağım ama bu söylediğim anlamda bazı karakter, bazı davranış özelliklerinden birkaç tane bahsedeceğim. Mesela bir temel şeylerden biri şudur. En başta verdiğim İhsan Süreyya Hoca örneğinden hatırlayın. Şimdi ümmetin ve neslin, kıymetli arkadaşlar, Türkiye'de Müslüman olma hasebiyle bir çekingen ve korkaklığı vardır. Yani şimdi belki size bu söylediğim şeyler anlamsız gelir ama bu nesilde de bir kısımları için anlamlı. Selam vermeye çekinir adam. Bir ortama girersiniz, selam aleyküm diyemezsiniz. Şimdi biz bunları yaşadık, gördük. Siz de kısmen görür. Kendin korkarsın. Çekinirsin yani. Topluma girdin bir selam aleyküm diyemezsin. Hatta yine sizi ben latife edip güldüreyim. Derlerdi ki bizim yani sizin yaşlarınızda olduğumuz dönemde bir adam bir yere girerken selam veriyorsa tamam işte selam aleyküm bu adam dindar bir adamdır. Buna şehadet edebilirsiniz. Ama çıkarken de selam veriyorsa bu hem dindardır hem erbakancıdır derlerdi. Oradan da çıkıyor. Şimdi böyle bir Türkiye'de Müslümanlığın böyle bir şeyi vardı. Çekinen, korkan, içine kapanık, hani ülkeyi yönetmen, selam vermeye bile çekinen bir şey. Bir toplum. Yani eczaneye gidince önce şapkanızı çıkarıp elinizi böyle koyup ne istediğinizi hani söyleyeceksiniz. Kıymetli başkanımız eczacı ya, eczaneden örnek verelim. Bu Erbakan hocamıza ait bir örnekti. Bu çok kullanırdı bu örneği. Toplum bu hale gelmiş. Müslüman kimlik de böyle ezilmiş. Şimdi hoca işte bu anlamda arkadaşlar bir kere İslam ümmetinin ve İslam'ın geri kaldığını, yenildiğini ve bizim ezik olduğumuzu tamamen inancı gereği olması gerektiği gibi reddeden ve o reddedişin gerektiği gibi de davranan bir adamdı. Yani siz efendim biz İslam ümmeti olarak yenildik bu cümleyi söyleseniz ki söyleyenler oldu hocanın yanında. 10 gündür hazırladığı bir konuşma olsa bile bırakır önce size cevap verirdi. Hatta fırçasını da atardı. Ne demek? İslam yenilmez. İslam en üstündür. Müslüman en üstündür. Öyle değil mi yani? Kitap bunu söylüyor. Sen dünyada olup biten bir takım şeylerden hareketle İslam'ın ve Müslüman'ın yenildiğini, alçaklık kompleksini kendi zihnine, kendi kalbine nasıl sokarsın? Sokamazsın bunu. Şimdi iftar yemeğindeyiz. Sendikalara iftar veriliyor Ankara'da. İşte önce sendika temsilcileri konuşuyor. Şimdi bir tanesi hala bir sendikanın genel başkanı, ben adını vermeyeyim. Şimdi bu arkadaşımız en son mikrofonu aldı. Biz de yakın oturuyoruz. İşte biz İslam ümmeti olarak yenildik son 100 yılda. İşte yeniden şöyle böyle falan başladı böyle. Yani Avrupa, işte Avrupa'nın değerleri önemli. Biz yenilmişiz, işte bir şey yapamadık falan filan böyle. Dedim bitirdi. Dedim sen bittin. Niye dedi? Dedim bak şimdi hoca her şeyi bırakacak sana cevap vererek başlayacak. Yapma ya dedi. Görürsün dedim. Birkaç kişi daha konuştu. Hocamız sözü aldı işte selamladı. Hani biliyorsunuz nezaket. Hakikaten nezaket timsali bir insandı. Edep, ahlak, medeniyet ayrı bir şeydir arkadaşlar. Yani imparatorluk deriz ama biz ona aslında medeniyet. Medeniyet en ince ayrıntıyı bile düşünmektir. En ince ayrıntı. İslam olur zaten. Yani siz yaralı kuş için vakıf kurabiliyorsanız işte medeniyet değerinizin ne kadar yüksek olduğunu gösterir. İşte hoca da öyle birisiydi hakikaten. İşte selamlama kısmı bitirdi. Sonra ne demek dedi. Biz yenilmişiz. Ne demek İslam ümmeti şöyledir. İşte biz geri kalmışız. Öyle bir şey yok. Hoca iyi bir fırça attı. Şeye, arkadaşa dolayısıyla hepimize o bilgiyi aktarmış oldu. Ve dedi ben size dedi iki tane örnek vereceğim. Ben dedi öğrencilik yani Almanya'daki öğrenci şey esnasında, eğitim esnasında yani aynı odayı dedi o adama diyor, direkt ona söylüyor. Sen ne demek diyor Batı medeniyeti ilerlemiştir. Yüzünü sümüğünün salyasıyla yıkayan medeniyet nasıl ilerlemiş olur dedi. Direkt böyle hoca. Aynı odayı paylaştığımız dedi bir profesör var. Adam sabah geldi dedi. Dedi ki işte Sayın Erbakan sabah evde tıraş olamadım. Odamızda lavabo vardı diyor açıkta. El lavabosu. Orada tıraş olabilir miyim dedi diyor. Tabii buyur ol dedim diyor. Adam diyor musluğu tıkadı. Orada tıraş oldu. Yani sabit tıkalı musluktaki suyla hem yüzünü yıkadı. Sen nasıl diyor bu medeniyete ilerlemiş dersin. Şimdi öyle de güzel bir örnek veriyor ki hoca. Yani unutman da mümkün olmuyor. Efendim ama onlar telefonu buldu. Şimdi medeniyet ve ilerleme dediğin şey teknolojiden ibaret değil ki. Şimdi şu şöyle sorardı hoca soruyu. Tamam adam telefonu bulmuş olabilir. İki şey söylerdi. Bir, bu telefonu bizim sayemizde buldu. Niye? Altında matematiği var bunun. Matematik bizim. Yani aynı bunu kendisine söylemişler çünkü hocanın Almanya'da. Demişler ki işte biz her sattığımız şeyde biz size işte bir makine veriyoruz şu kadar gemi işte tarım ürününüzü alıyoruz hiçbir şeyiniz yok falan filan. İşte şunu biz bulduk, bunu biz bulduk. Hocamızın meşhur şeyidir. Ya demiş, dört işlemi ve ondalık sistemi, yani sıfırı biz bulduk. Her çarpmada bir sent alsak sizin donunuz kalmaz demiş. Yani. Şimdi bu önemli arkadaşlar. Kendinize, şimdi hocanın bir kere temsil ettiği şey bu. Ümmeti, bizi kendimize getirdi adam ya. Kendimize getirdi. Yani korkan, yani çıkacak bir tane Müslüman diyecek ki, arkadaş ben bu memleketin cumhurbaşkanı olacağım. Bu mecliste namaz kılınacak. Bu mecliste ezan okunacak. Bırak bunu sen. Sen mahallende ezan okunacak diyemez haldeydin. Böyle bir halde şimdi bugün bu şeyler, ya abi sen ne diyorsun ya, ne demek ezan okunması istenmez mi? Öyle bir süreçten geliyoruz. Kimsenin olmadığı zamanda ses çıkarmak erilik meselesi. Şimdi herkes var. Başbakan İmam Hatip açılsın diyor zaten. Herkes İmam Hatip açılsın. Başbakan diyor zaten. Bunu demenin bir şeyi yok ki artık. Kıymeti harbiyesi yok ki. Şimdi farklı bir sorunla karşı karşıyayız. Yani o hocanın bir dörtlü şeyi vardı. Onu anlatarak bitireceğim. Böyle saate de bakayım, vakti doldurmayarak. Şimdi böyle bir adam, böyle bir kimlik, böyle bir kişilik. Yani bir kere Müslüman olmak da eşrefi mahlukat olan insanın en şereflisi, iman eden adamdır. Şimdi bu bize bunu kazandıran bu adam. Benim hocanın yani bu ümmete, bana ne bıraktı diye baktığımdan tesir, en önemli tesiri bu. Ben kendi kişiliğimin, kendi kimliğimin ve kendi inancımın bu geniş anlamda farkına varmamı sağladı hoca. Yani şimdi şunu düşünün, 1980'lerdesiniz kıymetli arkadaşlar ya da 1990'lardasınız. İşte şöyle bir toplumdasınız, Genelkurmay Başkanı oturuyor, Anayasa Mahkemesi Başkanı bilmem ne, Cumhurbaşkanı, herkes oturuyor. Siz de bir siyasi parti lideri olarak çıkacaksınız kürsüye, adamlara diyeceksiniz ki canlı varlıklar, işte bitkiler tek boğumludur. Hocamızın meşhur şeyidir, anlatımıdır, hani dinlemişsinizdir, duymuşsunuzdur. Hayvanlar iki boğumludur, insanlar üç boğumludur. Bu üçüncü boğum hani faydayı zararlı yadır, onu anlatmayayım. Bunu sağlar diye anlatacaksınız. Çünkü ondan önce konuşanların şeyleri vardı, sözleri. Yani adama diyorsun ki senin tek boğumun çalışmıyor. Adamın yüzüne karşı onu söylüyor. Ve selam aleyküm diyerek başlayacaksınız orada. Yani çoğu insan, çoğu hocamız, çoğu alimimiz o toplantıya gidip konuşmayı yani bir zihninde tam toparlayamıyor. Çıksa da o kimlikle konuşmak çok önemli. Şimdi bugün bazı şeylerin, hani bunu üçüncü kez söylüyorum, anlam ve anlamsızlığını, yani tarihi daha doğrusu okurken kıymetli arkadaşlar, kendi bağlamından kopararak okursak değerlendiremeyiz. Onu kendi bağlamı ve kendi dönemi içerisinde hani konumlandırmamız ve değerlendirmemiz lazım. Bir dörtlü sınırlama şeyi vardı, tasnifi. Onun da bir hem tavsiyesini size ben aktarmış olayım, öyle bitirelim. Derdik ki aslında bizim mücadelemiz dört aşamadan oluşuyor. Böyle bir öngörüsü vardı hocanın. Hem onu size ben sizinle paylaşmış olayım. O dördüncü aşamaya dair ne yapılacak sizler de kafanızı yorun. Derdi ki birinci aşama, yani bizim mücadelemizin birinci aşaması, bu milleti yönetenler bu milletin inancına düşman olmasın. Buydu ve bunu başardık dedi elhamdülillah. Yani hakikaten tarihi okursanız, yakın tarih okursanız arkadaşlar, Türkiye'yi yönetenlerin hakikaten bu milletin inancıyla bağının sevgi ve saygıyı bırakın düşmanlık derecesinde olduğunu görüyoruz. İşte yani camilerin hali, Kur'an'ın hali, efendim dindara yapılanlar. Ya ben ilahiyat fakültesine kayıt yaptırıyorum, bak ilahiyat fakültesine. Kapıya koskocaman asmışlar. İlahiyat fakültesine kayıt yaptırırken başörtülü fotoğraf vermek yasak. Yani ben Allah'tan hani şükrediyorduk o zaman. Allah iki erkek yaratmış yani, işte gittik. Ben yani başımızı örtmek zorunda değiliz. Ama sakal var bizde de. Sakallı fotoğraf vermek de yasak. Ya ilahiyata kayıt yapıyoruz arkadaş. Ben bari ilahiyatta yapmayın bunu. Neyse yüzümde sakal var ama fotoğrafım bıyıklı. Böyle son okulda götürdüm, adama verdim. Baktı, şimdi yüzümde sakal var ya, bıyıkların uzun olmaz dedi. Fotoğrafım mı? Bıyıkların uzun dedi, olmaz dedi. Ya arkadaş dedim, nasıl olmaz ya? Olmaz dedi. dedim o zaman kapıya yazdığınız yazıya bıyık santimini de yazın dedim. Sağa doğru 3 santim, sola doğru 2 santim oluyor. Kavga gürültü kabul ettirdik. Aldı. Yani düşmanlık senin bıyığının kılının santimine kadar memura inmiş. Bu memur bunu nasıl söyleyebiliyor? 1990'da böyle, 80'de böyle. 60'da nasıl olduğunu siz düşünün. 50'de nasıl olduğunu siz düşünün. Yani şimdi Erbakan Hoca'yı konuşuyoruz. O zaman nasıl olduğunu siz düşünün. Ve dedi o, bizim mücadelemizin ilk aşaması buydu. Yani bu milleti yönetenler bu milletin inancına düşman olmasın. Düşman olmasın elhamdülillah. Bunun, dedi bu yapılması gereken ve aşılması gereken bir aşamadır. Tabii bunların hepsini kapanıp açılan bir zaman aralığı olarak da değerlendirmemek lazım kıymetli arkadaşlar. Bu söyleyeceğim şeyler hepsi iç içe aynı anda aynı zamanda devam eden süreçler. Etmiş veya edecek süreçler. Sonra dedi ki bu milleti yönetenler bu milletin inancına saygılı olsun. Bu söylediğimiz her şeyin de bir karşılığı var tabii. Yani hocanın ekonomi politikasında bir karşılığı var. Siyasi politikasında bir karşılığı var. Dediğimiz gibi kültür politikasında bir karşılığı var. İşte birinde Kur'an kursunu öne çıkarıyorsunuz, birinde İmam Hatip'i öne çıkarıyorsunuz, birinde sanayi hamlesini öne çıkarıyorsunuz. Birinde işte Türkiye'yi diğer İslam ülkeleriyle bir araya getirecek bir takım oluşumlara giriyorsunuz. Yani aslında bizim buradan hareketle onları konuşmamız lazımdı ama yanlış yaptık. Böyle tarihe dalınca bu kısma şey kalmadı. Vakit kalmadı. Şimdi üçüncü aşamada diyor bizim şunu başarmamız lazım. Bu milleti yönetenler bu milletin inancına sahip olsun. Ve diyor burada da şey bitmez. Bir aşama daha geçmek lazım. Bu milleti yönetenler bu milletin inancına köle olsun. Yani inandığı gibi bu millete muamele etsin. Öyle yönetsin, öyle baksın. Böyle bir dörtlü süreçte sayardı hoca. Yani 2004 ya da 3 yıllarında bunu söylemişti. Bunu niye anlattım? Bunu şunun için anlattım. Yani Erbakan Hoca'nın kendi bu dörtlemesinden hareketle hani kendi hayatını okumak daha anlamlı olur. Bu dördü söyleyerek her bir dönemde neler yaptığına tek tek değinmek lazımdı. Ama ben birkaç tanesini söyleyerek bitireyim. Bir 3-5 dakika belki sizin soracağınız bir şey var. Sonra da vakit ayırmış olurum. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi bakın hani düşman olmasın, saygı duysun, inancından olsun, yani inancına kül olsun bunların hepsini söyledik. Şimdi burada siyasette bulunmuş olmak, yani Erbakan Hoca gibi hem bir hareketin kurucusu, banisi ve biraz da büyük adamlık da öyle oluyor arkadaşlar. Hani İslami hareket diye, yine bak başka bir şeye dalacağız ama bunu özellikle söylemem lazım. Diğeri ne yine başka gün konuşuruz. Şimdi bir ara Türkiye'de arkadaşlar, 3 kişi bir araya geliyor, biz diyor İslami hareketiz. Öbür tarafta bakıyorsunuz 8 kişi bir araya geliyor. Biz diyor İslam'a hareketiz. Ya demekle bir şey olmaz ki. Bu türkücünün şarkı söylemesi gibi bir şey. Adam yandım, sevdim diyor. Yandın, sevdin. Türkü de sev. Demekle bir şey olmaz. Şimdi bunu şöyle düşünün. Ekol ve okul olmak onun devamıyla ilgili bir şeydir. Toplumda iz bırakmakla ilgili bir şeydir. Kurumsallaşmakla ilgili bir şeydir. Mesela şimdi Türkiye'de kendisinin dışında bir sürü yapıyı tekfir eden İslami hareketçikler bir sürü çıktılar. Bir çizgi ortaya koydular. Aradan 10 sene geçti. Koydukları çizgide kendileri yok. Hala İslami hareketler. Lan nasıl oluyor bu hareket? Hani mezhebin, ben diyor mezhep kurdum. Sonra kendi kurduğu mezhebi kendisi terk ediyor. Yani siz bir sürü müçtehit var değil mi? Yani bugün de bir sürü müçtehit olduğunu söylüyor. Ben müçtehidim diyen de var. Ben peygamberim diyen de çıkıyor haşa. Ayrı bir şey. Yani ama bir şey düşünün siz. Yani müçtehitsin de müntesebin yok. Sen o zaman bir ekol olamıyorsun. Bir okul da olamıyorsun. Senden sonra yine o ekol ve okul olman için bir sürecin devam etmesi lazım. Hani böyle Erbakan Hoca'yı ve değerlendirirken hani İslami hareket kavramını değerlendirirken biraz da içine belki dalmak lazım ama bu noktayı da düşünerek bence değerlendirelim. Şimdi kıymetli arkadaşlar siyasette olmak yani Erbakan Hoca'nın yani büyük adam olmanın gereği de oluyor. Sadece konuşmadı bu insanlar. Sadece teori ortaya koymadılar. Aynı zamanda bu konuştukları ve ortaya koydukları teorinin pratiğini de her fırsatta yapmaya çalıştılar. Yani bu dörtlü şeyden hareketle hocaya baktığımızda işte D8 diye bir şeyi görüyorsunuz. Anlam yüklemekle alakalı bir şey. Yani hocanın o D8'e yüklediği anlam hani bizim o dördüncü aşamaya taşıyacak, ümmetin hani ekonomik ve kültürel birliğine zemin hazırlayacak bir çalışmaydı. Yani işte bir ortak para birimine dair söylediği şeyleri görüyorsunuz. Bir Türkiye'nin yeniden kalkınması için işte bir sanayi hamlesine dair şeyi görüyorsunuz. İlk çıkarken önce ahlak ve maneviyat diyerek yani İslam'a düşmanlık mevzusu vardı ya, bu aynı zamanda toplumdaki İslami hassasiyetlerin de azaldığını, toplumdaki işte en basitinden namaz kılan insan sayısının bile az olduğu bir dönemden bahsediyorsunuz. Yani o zaman diyorsunuz ki önce ahlak olacak, önce maneviyat olacak. İşte Kur'an kursu açacaksınız, imamatip lisesi açacaksınız. Buna çalışıyorsunuz. Yani iki şeyi birlikte birleştirerek götürüyorsunuz. Her fırsatta hem kamusal anlamda bir yetki aldığınızda bu tip kendi deklare ettiğiniz politikalarınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Hem yetki almasanız da kendi hinterlandınızda bir takım işte dernekler, vakıflar, cemiyetler, işte binalar oluşturarak bunların hepsini gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Ekonomik sistem kurulmuş kıymetli arkadaşlar. İki tane daha örneği söyleyerek bitirelim. Şimdi dünyadaki bu çarkın dedik ya bir dörtlü şey hoca söyledi. Bu dörtlü şeyin de bir üçlü yansıması vardı. Hani yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya. Bir de bunun bir üçlü yansıması var. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinizde hani o yaptıklarını bunların altında düşünerek ilişkilendirerek tek tek belki konuşmak daha anlaşılır olurdu ama karıştırdık biz bugün. Hakkınızı helal edin. Şimdi iki tane önemli konu var kıymetli arkadaşlar. Bu hocanın yine yaptıklarıyla ilgili onu söyleyerek bitirelim. Bu küresel bakçılar var biliyorsunuz. Onların güzel bir sloganı var. Diyorlar ki başka bir dünya mümkün. Şimdi öyle bir dünya sistemi var ki ekonomik olarak. Ülkelerin ve dünya ekonomik sisteminin bugünkü yürüyen yani kapitalist ya da neoliberal dediğimiz yapılanmanın dışında başka türlü bir yapılanmanın olduğuna kimse inanmıyor. Olmaz başka türlüsü diyor. Yani borçsuz olmaz, faizsiz olmaz. Böyle bir ülke olmaz, böyle bir dünya olmaz. Çünkü kapitalizmin temeli nedir kıymetli arkadaşlar? İki şeydir. Daha doğrusu bir şeydir. Yani ya faizdir ya borçtur. Borç varsa faiz vardır. Faiz varsa borç vardır. Ortadan borcu kaldırırsanız ya da faizi kaldırırsanız kapitalizmli bir ekonomik sistem olur mu? Olmaz. Şimdi Makovski yazdığı makalede onu diyor. Diyor ki bu adam dedi Erbakan, bizim 500 yılda yaklaşık 150 milyon insanın kanını akıtarak kurduğumuz düzeni yıkmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Faiz, borç almıyor. Borç almadan, hani hocanın refah yol dönemi için bunu söylüyor. Hani hocanın tüm hayatın söyleminde bu var ama ilişkilendirerek, oraya indirerek söyleyelim. Borç yoksa faiz yok. Faiz ve borç yoksa kapitalist nizam yok. Nasıl olacak o zaman diyor. 500 sene biz 150 milyon insanın kanını akıttık ki böyle bir ekonomik çark ve sömürü düzeni kuralım. Onun için derhal diyor bu adamın derdest edilmesi lazım. Bunu adam açık makalesini de yazdı. Tercümeleri falan da yapıldı. Ben de hatta vardı makalesi. Şimdi bu önemli. Başka söylediğimiz o dörtlü artı üçlü şey var ya arkadaşlar. Şimdi birçok insan sadece konuşuyor. Hocanın farkı konuşmadı. Aynı zamanda yaptı. Yapılabileceğini de bize gösterdi. Şunu düşünün. Ben şimdi sizin beden eğitimi hocanızım. Ya da işte hafızlık hocanızım. Diyorum ki evladım bak hiç korkma. Ayda diyorum 8 yani günde 8 sayfa bile gidersin. Sen böyle bakıyorsun şimdi ulan nasıl gidecek 8 sayfa. Sonra diyorum ki bak ben günde 9 sayfa gidiyordum. O zaman sana bir şey geliyor. Yani bu da benim gibi bir insan. Bak yapabilmiş. Ben yapabilirim. Ya da diyorum ki ben size işte şu birden çıkarsanız camdan şöyle söylerseniz karşı duvara atlarsınız. Bir atladı görelim de hani biz de nasıl yapacağımızı. Şimdi hoca sadece dediğim gibi türküyü söyleyen adam değildi. Aynı zamanda onu yapan adamdı. Yaptı gösterdi de. Bir şey daha söyledi adam. Onunla bitirelim kıymetli arkadaşlar. Saat çaldı çünkü. Dedi ki yine bu adam, dedi bizim dünyada sömürüyü, yani Batı'nın hegemonyasını ve hakimiyetini tesis eden 3 tane temel kuruluş var biliyorsunuz. Onun aracılığıyla da yayılıyor. Bir, Birleşmiş Milletler. Hoca Birleşmiş Milletler'e karşı idi biliyorsunuz. Derdi ki biz kendi Birleşmiş Milletler'imizi kuracağız. Öyle sadece 5 tane ülkenin vetosuyla bu iş olmaz. 2, Dünya Bankası. 3, IMF. Bu 3 şeyle dünya sistemi, dünya ülkeleri yönetiliyor. Yani bazen birini kullanarak ekonomisine müdahale ediyorsun, bazen birini kullanarak askerine müdahale ediyorsun, bazen birini kullanarak ülkeyi işgal ediyorsun. BM karar aldı, ben ne yapayım diyor adam, mecbur Irak'a geleceğim diyor. BM karar almasa gelmezdim diyor yani. O kadar da saygılılar adamlar. Nasıl bir saygı isterdik. Şimdi bu adam diyor ki yine, diyor biz bu sistemi, bu kuruluşların tek tek tarihlerini incelediğimizde yine aynı şeyi söylüyor. Büyük bir savaş yıkımından sonra bu hale geldik. Bu adam çıktı. 6 ayda, 8 ayda işte D8 diye bir şey oluşturdu. Bizim bu 3 kuruluşumuzun karşısına alternatif yeni kuruluşlar oluşturuyor. Dolayısıyla bu kurduğumuz üçlü yapının yıkımı anlamına gelir bu. Bunun da bir an evvel tedbirinin alınması lazım diye söylemişti. Vakte sadık kalalım. Hakkınızı helal edin.